Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu programda sizlerden gelen sorularımızı hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Hocamıza soru sormak isteyen dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan sorularınızı yazabilirsiniz. Bizler de programlarımızda bu soruları hocamıza soracak ve cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız diyerek başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk,
nasılsınız?
Sağ olun. Elhamdülillah, çok şükür. Siz nasılsınız?
Çok şükür hocam. Sizleri Allah gördük. Daha iyi olduk. Allah razı olsun.
Amin cümlemizden.
Hocam geçtiğimiz haftalarda namazı konuştuk ve konuşmaya devam edelim diye düşündüm. Geçen hafta biraz daha namazın farzlarını, namazın vaciplerini ele alan soruları zatenize sormuştuk. Bu hafta da biraz daha böyle namazın sünnetlerini konuşacağımız ve namazda biraz daha edebe dikkat, namazın edebini konuşacağımız soruları sizlere sormak istiyoruz. İftidah tekbirinde elleri kaldırmanın hükmü nedir diyor ilk sorumuzda.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Sen girişi yaparken namazın sünnetlerini konuşalım
dedin. Cevabı da aslında söylemiş oldum.
Cevabı da söylemiş oldum. Elleri kaldırmak sünnet.
Evet.
Sünnet. Yani niye farz değil de vacip değil de sünnet?
Evet.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de elleri kaldırın diye bir şey yok. Peygamber Efendimiz illa bunu kaldıracaksınız diye de söylememiş ama uygulaması var.
Hı hı.
Elleri kaldırmış. Ha, bu bize gösteriyor ki demek ki bu sünnettir.
Evet.
Ve Resulullah elleri kaldırırken de öyle anlaşılıyor ki farklı uygulamalarda bulunmuş. Farklı.
Hı hı.
Yani mesela şimdi mezhepler arasında eller kaldırıldığı zaman nerelere dokunulacağı konusunda farklı görüşler var.
Evet.
Mesela Hanefi mezhebinde biz nasıl yapıyoruz? Baş parmaklarımızı kulak memesine
değdiriyoruz
ve yönü şeye, kıbleye doğru.
Hı hı.
Ama Şafii kardeşlerimize bakıyorsunuz daha
göğsüne,
aşağıda, hı hı, omuzlarına doğru. Ha, demek ki Resulullah Efendimiz kaldırmış ama bazen işte bir şekilde bazen öbür şekilde, hı hı, kaldırmış. Ve dolayısıyla her ikisi de sünnet olur, sünnete uyulmuş olur. Peki elleri kaldırmasa ne olur? Namaz olmaz mı? Namaz olur. Hı-hı. Ama sünnet terk edilmiş olur. Sünnetin terk edilmesi de sonuçta en azından tenzihen mekruh
sayılır. Evet, peki. Hanımların farklı, erkeklerin farklı olması da yine...
Bu uygulamadan kaynaklanıyor. Bir daha bakın. Namazın uygulanmasıyla ilgili ister farz olsun, ister, hı-hı, vacip olsun, ister sünnet olsun. Bu Resulullah'ın veya ashabın uygulamalarından bize aktarılanlardır. Hı hı. Çünkü bunlar akılla idrak edilen, içtihat yoluyla bilinebilecek şeyler değil. Çünkü bir konuda içtihat yapabilmek için bazı şartlar var. Onlardan birisi de makul olması lazım. Hı. Yani aklen onun bir illet dediğimiz bir dayanağının olması lazım.
Evet.
O kıyas içtihadı oluyor. Bir de o mevcut nasları anlama içtihadı olur.
Hı hı.
Ona içtihadı beyan ederler. Öbürüne içtihadı kıyas ederler. Usulü fıkıhta.
Evet.
Ha, şimdi bu ibadetlerle ilgili olan farklı uygulamalar varsa bunlar mutlaka Peygamber Efendimizin veya ashabın uygulamasına dayanır. Çünkü ibadetler taabbudidir diyoruz. Taabbudidir. Gayri makulül manadır.
Yani hocam,
içtihadın, kıyasın uygulanamayacağı, gerekçelerinin bizim tarafımızdan bilinemeyeceği türden olan hareketlerdir ibadetler.
Hmm.
Resulullah ne buyurmuş? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Yani beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız ve nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. Bitti.
Sorgulamıyoruz yani.
Niye bu böyle? Elleri kaldırmanın faydası ne? Veya kulağa değdirmenin faydası ne? Elleri işte
bağlamanın,
göbek üzere bağlamanın faydası ne? Bunlara bir cevap yok.
Hı hı.
Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın ve kendisi de böyle kılmış. Ashab,
evet,
da ondan gördüğünü nakletmiş.
Hı hı.
Ama ashab naklederken Resulullah'ın farklı uygulamalarına şahit olmuş olabilirler. bu mezhepler arasındaki görüş ayrılığı ibadette bundan kaynaklanır.
Evet.
Mesela diyelim ki Abdullah İbni Mesud, ki Hanefilerin içtihatlarının genelde vardığı Resulullah'tan sonraki son nokta o. O bir şekil görmüş ve aktarmış gördüğünü.
Hı hı.
Öbür tarafta diyelim ki Abdullah İbni Ömer peygamberimizin bir başka hareketle namazı kıldığını görmüş. Basit, farklı hı hı. bir. O da onu aktarmış. Müçtehitlerden birisi birini almış, birisi ötekini almış. Ve bunlar o görüşleri alırken de kendilerine göre bir takım delilleri var. Yani diyor ki mesela bana aktarılan silsiledeki şu insanlar daha sağlam. Evet, öbür türlü aktaran alimler de var veya sahabe tabiun da var ama benim aldığım silsile daha sağlam deyip onu alıyor. Öteki de öbürünü daha çok diyelim evet. ki güveniyor, o da onu alıyor. Farklılık da bundan kaynaklanıyor.
Evet. Ümmetimin ihtilafı rahmet olacaktır.
Yani bu açılardan olur. Yoksa böyle kavga, dövüş, gürültü o değil evet. tabii. Yani ama mesela biz bugün ne yapıyoruz? Müçtehit farklı içtihatları kullandığımız zaman rahatlık sağlıyor.
Evet.
Yani birçok konularda bize rahatlık sağlıyor.
Bunu kastediyor tabii.
Evet. Mesela şimdi basit bir örnek vereyim. Bize çok sorulan sorulardan birisi şu. Efendim ben özür sahibiyim.
Hı hı.
İşte her vakitte abdest almakta zorlanıyorum. Ne yapacağım?
Hı hı.
Hatta şunu da öğrenmiş insanlar. Maliki mezhebine göre o özrü dışında abdest bozucu bir şey olmadıktan sonra abdestin bozulmaz diye.
Hı.
Onu da öğrenmişler. Onu uygulayabilir miyim diye soruyorlar bize.
Eyvallah.
Şimdi eskiden bunlar kitaplardaydı. Ve her coğrafyada kendi fıkhı okunurdu genelde.
Hı hı.
Mesela bizim Osmanlı coğrafyasında, Türkiye coğrafyasında Hanefi fıkhı.
Hı hı.
Mısır'da diyelim ki Şafii fıkhı. Kuzey Afrika'da Maliki fıkhı.
Hı hı.
Dolayısıyla bizim Anadolu'daki insanımızın Maliki fıkhından haberi yoktu.
Evet.
Ya belki hocalardan tabii elbette ilim adamları şey yapıyorlardı bunu ama bunu halka anlatmaya gerek görmüyorlardı. Kendileri evet. biliyordu. Ama şimdi öyle oldu ki her bilgi piyasada.
Evet, internet var.
İnternet var, kitaplar var. Hocalar hiçbir bilgiyi saklamıyorlar. Olduğu gibi filana göre şöyle, filana göre böyle. Bunlar hep anlatılınca insanlar ben şu mezhebe göre şöyle yapsam olur mu? Bu mezhebe göre böyle yapsam olur mu? Bazen o mezhebe göre yapmak bir rahatsızlık sağlıyor.
Evet.
İşte orada ihtilaf rahmet oluyor.
Eyvallah. İkinci sorumuz hocam, namaz kılarken kıyamda ayaklar arası açıklık ne kadar olmalıdır?
Genelde işte 5 parmak, yani bir el parmakları kadar olsa yeter.
Eyvallah.
Yine aynı şekilde mutlaka, mesela şu da vardır, şu rivayette var. Bazen camilerde rastlarız bunu. Bazı cemaatten özellikle gençler bacaklarını açarlar ayaklarını. Ve omuz hizasına kadar, yani omuzları kadar açarlar. Ve yandaki insanların ayaklarına değdirirler. Sen ondan kaçırsan bile o senin tarafa gelir.
Burada bulunduğumuz mekanda hocam biz dinleyicilerimizde bilenler vardır. Üsküdar'da bizim stüdyolarımız, kıymetli dinleyenler. Burada Çilhane Camii'miz var. Küçük Çamlıca Çilhane Camii'nde. Bazı Afrikalı kardeşlerimiz var burada. Onlar bu uygulamayı çok yapıyorlar.
Yani işte,
ayaklarını açıyorlar.
İşte bazı böyle farklı uygulamalar olmuş ki Resulullah'tan. İşte kimileri onu ayakları açmayı esas almış. Ama biz Hanefiler daha böyle 5 parmak kadar veya biraz daha büyük aradaki açıklık yetiyor.
Eyvallah. Namazlarda Sübhaneke duasını okurken ve Celle Senaük kısmını niçin okumuyoruz?
Şimdi Sübhaneke sünnetle sabit olmuş bir duadır.
Evet.
Yani Kur'an'da geçmez. Ve Peygamber Efendimiz'in öğretmesiyle biz onu biliyoruz. Ve bu Resulullah'tan gelen bu Sübhaneke duasıyla ilgili rivayetlerde bir kuvvetli olan rivayetler var.
Hı hı.
Bir de zayıf kabul edilen var. Şimdi kuvvetli olan rivayetlerde ve Celle Senaük yok.
Evet.
Ama bazı rivayetlerde bu kayıt da var.
Hı hı.
Yani Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekesunke teala cadduk ve la ilahe gayru. Kuvvetli rivayetler bu şekilde.
Evet.
Ama bu Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekesunke teala cadduk ve celle senauk ve la ilahe gayruk. Bazı rivayetlerde de bu şekilde.
Hı hı.
Ha, şimdi namazda Kur'an'dan veya Resulullah'tan gelen şeylerin, ifadelerin veya ibarelerin, hareketlerin dışında bir şey yapılamaz.
Evet.
Namazda.
Hı hı.
Yani biz namazda yaptığımız bütün hareketleri peygamber yapmıştır. Ondan yaparız. okuduklarımızı mutlaka peygamber okumuştur veya benzerlerini okumuştur, ondan okuruz. Şimdi ve celle sena oku, peygamberimiz söylemiş mi söylememiş mi? Orada bir kafa karışıklığı olmuş. Yani zayıf bir rivayet söyledi. Ama kuvvetli rivayetlerde söylemedi. Şimdi namazda Resulullah'ın söylemediği bir şeyi söylersek namazımıza halel gelir. O yüzden ne yapıyoruz? Namazda onu söylemiyoruz. Ama cenaze namazı bir dua. Orada dua, istediğimiz duayı edebiliyoruz orada. Ha şimdi dolayısıyla cenaze namazında ve celle senauk okunuyor. Peki cenaze namazında ve celle senauk okunmasa namaz olmaz mı? Olur. Olur.
Yani şöyle bir algı var hocam. Ve celle senauk kısmı cenaze namazında okunmalı ama normal namazda katiyen okunmamalı gibi bir algı var. Tamam, hatta normal... imam efendiler de şöyle diyor.
Hatırlatırlar.
Hatırlatırlar ve celle senaük de birlikte okuyun.
Ha, onu unutmayın.
Derler, onu unutmayın derler ama bu algı sanki onu okumazsak cenaze namazı da olmayacakmış gibi.
O yanlış. Hani beş vakit farz namazlarda veya sünnet namazlarda onu okumayız. Normal namazlarda. Secdeli ve rükûlü namazlarda okumayız. Ama cenaze namazında okuyabiliriz. Okumadığımızda da namazımız eksik kusurlu olmaz.
Olmaz. Eyvallah.
Şimdi bazı şeyler var. Mesela ezan duası değil mi? Allahümme Rabbi hadi davetit tâmeh ve salatil kâime âti Muhammedil vesilete vel fadîle. Bazılarında ve derecedir rafi'a var. Bazılarında bu yok. Ve derecedir rafi'a yok. Ve sağlam kaynaklarda ve derecedir rafi'a yok. Peygamber Efendimizin şeyini anlatan o namazı şey ezan duasını anlatan sahih hadislerde bu yok.
Evet. Biz de radyomuzda ezanları verdikten sonra bu duayı veriyoruz. Hocalarımız okudular. Bu kısmı vermiyoruz.
O doğru.
Hadis kaynaklarında olmadığı için dinleyicilerimizden çok tepki aldık. Niye duayı eksik veriyorsunuz diye. Böyle alışıldığı için dua eksikmiş gibi geliyor ama bu bölüm yok.
Camilerde de mesela bazı işte ezan okurken müezzin veya müezzinlik yapacak olan şahıs ezan duası okuyor. Ve bunu söylüyor çoğu. Ama bu şeyde yok. Çünkü Peygamberimizin orada ne diyor onu? Ve derecede rafiyah. Yüksek derecelere onu çıkar. Zaten o yüksek derecede.
Eyvallah.
Değil mi? O yüzden o olmasa daha iyi.
Olmasa daha iyi. Peki hocam. Namazda Fatiha suresi okunduğunda namaz içerisinde amin demenin hükmü nedir?
Sünnettir.
Demeliyiz.
Demezsek namazımız yine olur. Resulullah söylemiştir, ashab söylemiştir. Yalnız burada şöyle bir yine görüş ayrılığı var. Bu amin sesli mi söylenir, sessiz mi söylenir? Hanefi mezhebine göre sessiz söylenir.
Yani sessiz.
Sessiz. Yani imamın kıldırdığı namaz ister cehri okunan, yani açıktan okunan sabah namazı gibi, yatsı namazının ilk iki rekatı gibi, akşam namazının ilk rekatı gibi, açık veya cuma namazı gibi ister açıktan olsun, ister gizli olsun, Hanefi mezhebinde gizli söylenir amin. Ama Hanbeli mezhebinde mesela hacca umreye gidenler bunu çok iyi bilirler, amin diye daha sesli diğer mezheplerde var. Ve onlar da tabii haliyle sesli kılınan namazlarda sesli söylerler amini. Bu da bir detaydır. Yani bu sesli söyledik namazımız olmadı. Sessiz söyledik namazımız olmadı diye böyle bir şey yok. İkisi de söylenebilir ama Hanefilerin tercih ettiği rivayet sessiz oluşu şeklindedir.
Evet. Hocam biraz konunun dışına çıkmış olacağım ama cuma namazlarında, cuma hutbesinde bu amin deyince aklıma geldi. Bazen imam efendiler hatırlatıyorlar ama size de sormak istiyorum. Şimdi hutbede imam efendi ellerini kaldırıp dua ediyor. Hutbenin bir bölümünde dua var. Bütün cemaat de o dua esnasında elini açıyor ve hocanın ettiği duaya amin diye sesli olarak karşılık veriyor. Bu doğru bir uygulama mı hocam? Nasıl yapmalıyız?
Şimdi bu tartışılıyor zamanımızda. Niye tartışılıyor? Çünkü Peygamber Efendimiz hutbeyi dinleyin diyor. Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Hutbeyi dinleyin. Şimdi hutbeyi dinlerken ses çıkarmayın, konuşmayın. Hatta diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sen yanındaki kişi konuştuğu zaman ona hutbe irade edilirken sus desen bile o hutbenin sevabını kaçırırsın diyor. sus desin. Ha şimdi burada hedef şu, hutbeyi dinlemek. Ama bizim fukahamız o kadar çok hassas davranmış ki bu konuda. İmam minbere çıkar çıkmaz susacaksın. Hutbeye başlamasa bile iç ezan okunuyor, susacaksın, konuşmayacaksın. Şimdi fakat eskiden bilmiyorum böyle sesli okunmadığından dualar veya bilmiyorum Arapça dualar yapılıyordu. Cemaat onun ne olduğunu anlamıyordu herhalde. Kitaplarımızda benim hatırladığım kadarıyla yani bizim klasik kaynaklarımızda imam hutbede dua ederse cemaat amin diyebilir mi diyemez mi derse ne olur, bu pek yer almamış. Ama Peygamber Efendimizin ismi anıldığı zaman salavat getirilir mi? Bu konuşulmuş. Salavat getirilir diyenler olmuş.
Bu da konuşmaya girer mi?
Getirilmez diyenler olmuş. Şimdi genelde bakın hutbe farzının edası açısından elhamdülillah dediği zaman hutbe
başlar.
Başlar ve yeter. Farzı eda açısından. Ama tabii hutbede hamdele var, salvele var. Yani hamdele elhamdülillah demek. Salvele peygamberimize salavat getirmek. Sonra ayet okuyoruz. Nasihat var. Bunlar hep hutbe olarak devam ediyor. Peki imam ne zaman dua ediyor? Bunların hepsi bitiyor. Yani hutbe yeteri kadar hutbe irade edilmiş oluyor. Ki daha çok ne burada şey nedir? Hikmet ne? Nasihat. Yani cemaatin te imamın bir şeyler anlatması. O bitiyor. Ondan sonra dua ediyor. Ve bu dua eskiden beri var. Yani yeni çıkmış bir şey değil bu.
Evet.
Mesela işte bize ta İmam Hatip Okulu'nda öğrettikleri dualardan Allahu berdalil erbatul kulefai sadatina Ebu Bekir ve Ömer ve Osman ve Ali. Bu bir duadır. Allahümme mensur İslam'a vel müslümin ve ey talib kelimetel hakkı vetti. Bu bir duadır. Ama bunu hoca okuduğu zaman cemaat hoca ne yaptığını bilmiyordu. Amin demiyordu belki. Ama şimdi hocalar ne yaptı? Türkçe de söylemeye başladı. Ve cemaat da amin dedi.
Evet, Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara
yardım et. Benim kanaatim bunun hutbeye zararı olmaz. Ancak bu Fatiha mesela ben şöyle de aklıma geliyor. Amin demenin namaza zararı olmuyor. Fatiha suresinden sonra. Amin diyoruz.
Evet, az önce onu konuştuk.
Konuştuk. Namaza zarar olmuyor. Aksine sünnet. Ama peygamber onu orada yapmış. Şöyle bir rivayet bilmiyoruz. Resulullah hutbe okurken dua etti de ashab amin dedi mi demedi mi ben bilmiyorum. Ama Fatiha'dan sonra amin denildiğini biliyoruz.
Evet.
Dolayısıyla bunu birbirine kıyaslamaktan doğru olmayabilir ama bunun bir benzer uygulaması var, o açıdan söylüyorum.
Evet.
Ancak yani amin demesinin hutbeye zararı olmaz kanaatim. Çünkü her şey bitmiş, hutbe tamamlanmış.
Evet.
Bir de şu var yalnız, işte Hanefi mezhebinde aminler genelde gizli söyleniyor ya. Ben tercihim Hanefi coğrafyasında bu aminlerin de gizli söylenmesi.
İçten söylenmesi. Evet. Peki hocam. Yine namazla devam edelim hocam. Namazda Fatiha suresi okunduktan sonra yine ayet veya sureler okunuyor. Bu ayet ve sureler için tekrar besmele çekilir mi?
Yok. Şimdi Fatiha'ya başladığımız zaman Eûzü besmele çekiyoruz. Ondan sonra her rekattaki Fatiha'nın başında çekiyoruz sadece. Fatiha'dan sonra okuduğumuz surelerin başında veya ayetlerde besmele çekmiyoruz.
Çekmiyoruz. Peki. Bir diğer sorumuz da şöyle hocam. Farz namazların 3. ve 4. rekatında biz 1 ve 2. rekatlarında Fatiha ve ardından ayet veya sure okuyoruz. 3. ve 4. rekatlarında da
okumuyoruz.
Sadece Fatiha'yı okuyoruz. Tabii az önce ibadetlerin şekli Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizden bir rivayetle şekli sorgulanmamalı dediniz ama bunun bir hikmeti var mıdır? Eğer buraya tabi ise sormamış kabul edin. Niçin buralarda sure okunmaz diye
şimdi
bir sorumuz
benim
var.
Benim bildiğim kadarıyla bir hikmeti bilmiyorum. Ama okunmuyor. Resulullah ashab okumamış.
Peygamber Efendimiz böyle uygulamış.
Ve ashab-ı kiram böyle anlatmış. Okumuyoruz. Okursak ne olur?
Sorunun devamı evet.
Okursak ne olur? Burada Hanefi imamlarından İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'in arasında bir görüş ayrılığı var. İmam-ı Azam'dan bu konuda bir nakil bilmiyorum. Ama İmam Ebu Yusuf diyor ki o da Hanefi mezhebinin ikinci imamıdır. Hı hı. Yani İmam-ı Azam'dan sonra gelen en büyük müçtehittir Hanefi mezhebinde. O diyor ki son iki rekatta Fatiha'dan sonra sure okursa sevf secdesi yapmasına gerek yoktur.
Hı.
Yani burada aslında sure okumaya gerek yoktu. Okudu, sonraki rükünleri geciktirdi.
Hı hı.
Vacipleri geciktirdi veya farzları geciktirdi. Öyleyse sevf secdesi yapması lazım mı değil mi diye akla gelen soruya İmam Ebu Yusuf lazım değil. Niye? Çünkü kıyam kıraat hali şeydir, hı-hı, mahallidir. Yani oturduğumuz yerde biz eğer Ettahiyyatü'nün yanı sıra Fatiha okursak orada yanlış yapmış olur. Sevf secdesi gerekir.
Hı-hı.
Niye? Çünkü oturma hali kıraat hali değildir. Ama kıyam ayakta durma, okuma mahallidir.
Hı-hı.
Dolayısıyla burada da okuyucu o mahalle aykırı bir davranışta bulunmuş sayılmaz. Ve sevf secdesi gerekmez diyor İmam Ebu Yusuf.
Evet.
İmam Muhammed diyor ki sevf secdesi yapmalıdır.
Süreyi uzun tuttuğu için.
Yani o sonraki şeyler, rükünleri geciktirdiği için.
Hı hı.
Böyle bir görüş ayrılığı var ama genelde fetva İmam Ebu Yusuf'un görüşüne göre veriliyor.
Hı.
Yani sevf secdesine gerek yok.
Gerek yok okunduğunda. Peki. Şimdi hocam bir sorumuz, erkeklerin namazda başlarını örtmeleri gerekir mi demiş ama ben bunu genel olarak sorsam erkekler için şimdi namazda namazın şartlarından biri de setre avrettir, yani örtünmedir. Erkekler için ve hanım kardeşlerimiz için sınır nedir, nasıl örtünmeli, nasıl giyinmeliyiz?
Şimdi örtünme bakımından,
hı hı,
namaz içiyle namaz dışı arasında fark yok.
Evet.
Yani bir erkek göbek ve diz kapağı arasını her halükarda kapalı olmalıdır.
Evet. Namazda da olsa namaz dışında.
Namazda da olsa namaz dışında da olsa. Ha, ve bir hanım el ve yüz hariç,
hı hı,
ayaklarda ihtilaf var. Vücutlarının tamamı mahremdir.
Hı hı.
Dolayısıyla namaz içinde de namaz dışında da buraların örtülü olması gerekir.
Evet.
Yani bu el ve yüz hariç. Dolayısıyla bir erkek göbekle diz kapağı arası, diz kapağı dahildir buna. Hı hı. Yani diz kapağının aşağına inmesi lazım. Bir giysiyle, şort mu diyorlar onu galiba, eşofman altı diyelim, hı hı, namaz kılarsa o setri avreti yerine getirmiş sayılır. Ama adaba aykırıdır.
Hı.
Adaba aykırıdır.
Eyvallah.
Bir hanım da aynı şekilde el ve yüz hariç vücudunun tamamını örtmesi lazım.
Hı hı.
Bir organının dörtte biri açılırsa namazı bozulur.
Hı hı.
Dolayısıyla da namaz içinde nasıl ki oralar örtülü olması gerekirse namaz dışında da hanımlar için oraların örtülü olması gerekir. Peki başa bir şey almak. Şimdi Resulullah döneminde sallallahu aleyhi ve sellem insanlar baş açık pek gezmezlerdi. Yani evet, kafalarında mutlaka bir sarık. Hı-hı. Ki biraz da iklim bunu gerektirirdi. Mesela şimdi biz hacca gittiğimiz zaman yazın Ağustos'ta başı açık gittiğimiz zaman bayılırız sıcakta.
Evet.
Yani mecburen kafamızda bir takke, bir örtü, bir şey olması lazım, tülbe.
Evet.
Değilse zarar. Ha, örtülü iyidir. Dolayısıyla genelde bizim fıkıh kitaplarımıza başı örtülü olarak namaz kılmanın başı açık namaz kılmaktan daha faziletli olduğu şey var.
Evet.
Kayıtlar var. Ama bu demek değildir ki başı açık namaz kıldığı zaman namazı olmaz. Bu anlama gelmez. Yani bu konu çok fazla ısrar edilmesi gereken bir şey değil. Camiye gittiğimiz zaman cemaatin içerisinde başını örten var, hı hı, örtmeyen var, başında sarık saran var, sarmayan var. Hepsini Allah kabul etsin, hepsini anlayışla karşılamak lazım.
Eyvallah.
Aklıma iki hocamızın Yüksek İslam'da talebeyken,
hı hı,
iki hocamızın bu konudaki şeye aklıma geldi sözleri. Bir Mehmet Zekai Konrapa diye bir hocamız vardı.
Evet.
İsmini duydun mu?
Duydum hocam, evet.
Yani bu İmam Hatip okullarında okunan Siyeri, evet, kitabının Hazreti Muhammed'in, hı hı, hayatı yazarı.
Evet.
O bizim İslam tarihi dersimize, hı, gelirdi.
Çok güzel.
Bir de Mahiriz hocamız vardı.
Hı hı.
Mahiriz de, onu da duymuşsunuz. Evet. O meşhur, onu daha çok bilir onu.
Eyvallah.
Hı
hı. O da Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri çok aşikardır bu iki isme de.
Şimdi, hı hı, o da bizim tasavvuf tarihi dersimize, evet, gelirdi. Bir de hitabet dersimize gelirdi. Şimdi Mehmet Zekai Konrab'a derdi ki, ben başım temiz. Yani ben başıma bir takki örtmeyi gerekli görmüyorum namazda.
Hı hı.
Öyle derdi. Mahir hocamız da derdi ki, ben başımı örterim namazda.
Hı.
Cebimde bir tarak taşırım. Namazdan çıktıktan sonra saçımı tararım.
Saçımı tararım.
Devam edelim derdi. Yani böyle bir hatıra aklıma geldi.
Allah razı olsun hocam. Onlar
eyvallah. Da rahmetle anmış olalım.
Eyvallah. Ne güzel, sizin için çok kıymetli bir hatıra bunlar hocam. O kıymetli isimlerle de birlikte oluyor
biz,
olmak.
Biz biraz yaş itibariyle bugün pek rastlayamadığımız kalibrede diyelim, kapasitede bazı hocalarla şeyimiz oldu. Öğrencisi oldu onların. Mesela Ali Üsküdarlı rahmetli vardı.
Evet.
Bu Kur'an-ı Kerim'de o Mahir Hoca vardı, yani epey bir hocalarımız vardı.
Allah, eyvallah, rahmet Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin hocam. Bu vesileyle hem biz de bir Fatiha okumuş olalım, hem de dinleyicilerimizden de bir Fatiha istirham edelim. Bu vesileyle de programımızı bitirmiş olalım hocam.
Evet.
Çok çok teşekkür
peki,
ediyoruz.
O zaman program bitince Fatiha'mızı
okuyalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programındaydık. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet olun efendim.